Kitabın adı Kusursuz Tuzak. Yazarı Lisa Gardner. 21. Ayrım. Çalışıyor muydun diye sordu Rey'ni esnememek için büyük çaba sarf ederek. İlginç bir iş mi? Hayır, aslında evet belki. Ne zaman geldiniz? Bir şeyler yediniz mi? Max size odanızı gösterdi mi? Sizi bu saate kadar beklettiğim için üzgünüm. Biz hala Oregon saatindeyiz diyerek Kimberly'yi rahatlattı. Her daim soğukkanlı olan babası. Bizim için o kadar geç değil. Rain'i uykulu gözlerle kocasına baktı. Tekrar esnemenin önüne geçti. Geldiğimizde saat 10'u biraz geçiyordu. Mac evdeydi ama işten çağrıldı. İtiraf ediyorum kalan pizzanın hepsini yedik. Yedik mi diye araya girdi Quincy. Peki peki, ben yedim. Şuradaki sebze devi ise kendine bir salata yaptı dedi Rain'i Quincy'yi işaret ederek. Bizde salata malzemesi var mıymış diye sordu Kimberly şaşırarak. Marul, kırmızı soğan ve domates diye bilgilendirdi onu babası. Sanırım siz bunlara ana yemeklerinize çeşni olsun diye kullanıyorsunuz ama istendiği takdirde gayet güzel bir bahçe salatası olabilirler. Ya dedi Kimberly. Rain'i sonunda soğuk havayı kırarak Kimberly'ye doğru yürüdü ve ona samimiyetle sarıldı. Nasılsın diye sordu. İyiyim, her şey yolunda. Bebek nasıl? Çok sağlıklı, büyüyor, tekmeler atıyor. Kıpırdadığını hissediyor musun diye şaşırarak sordu Rain'i. Hatta sanki bir an için Kimberly'ye imrenmiş gibiydi. Kimberly'nin üvey annesini hayatının sonbaharında çocuk sahibi olmak istediğine karar vermişti. Quincy ile birlikte evlat edinme girişiminde bulunmuşlardı ama işler istenildiği gibi sonuç vermemişti. Bu konu bir daha hiç konuşulmamıştı. Ama Kimberly Rain'i için o kapının artık kapandığını biliyordu. Artık onun hayatındaki tek çocuklar, avukatlığını yaptığı istismar edilmiş çocuklardı. Ancak Kimberly'nin hamile olması onu kıskandırıyor, eski yaraları deşiyor, yeni pişmanlıklar yaşamasına sebep oluyor muydu? Rain'i eskiden polisti ve mimiklerini kontrol etmek, dilini tutmak konusunda çok deneyimliydi. İçinden her ne geçiyorsa bunu dışa vurduğu pek görülmüyordu. Dokunmak ister misin diye sordu Kimberly. İsterim. Rain'in elini aldı ve karnının sol tarafında tam göbek kıvrımının üzerine götürdü. Gece aerobiyle meşgul olan McCormick bebek onları hayal kırıklığına uğratmadı. Erkek mi kız mı diye sordu Rain'i. Sence ne olacak? Quincy de koltuktan kalkmış ve gelip karısının yanında durmuştu. Ona kalsa kesinlikle sormazdı. Bu yüzden Kimberly onun da elini aldı ve karnının üzerine koydu. Bebek bir daha tekme attı. Kimberly'nin babası irkildi ve elini çekti, sonra gülümsedi. Erkek dedi hiç vakit kaybetmeden. Elini tekrar Kimberly'nin karnına koydu. Bence de erkek dedi Rain'i. Kızlar için annelerinin güzelliğini çaldıkları söylenir. Sen hala güzel görünüyorsun. Kimberly'nin yüzü kızardı. Pekala, pekala. Güzel anne, bir nefes aldım ve bir bardak da su. Mutfağa gitti. Rain'i ve kendi için birer bardak su koydu. Quincy esaslı bir kahve tüketicisiydi. Bu yüzden saat gecenin 3'ü de olsa onun için su ısıtmaya başladı. Hep beraber mutfaktaki masaya oturdular. Dokunaklı bir aile sahnesiydi. Tabii hiçbiri ışığı açmak gibi bir girişimde bulunmamıştı. Sadece bu bile mesleki tercihleri hakkında bir şeyler anlatmaya yetiyordu. Mac evden çıkmadan önce bir şey söyledi mi diye sordu Kimberly. Onu beklememizi söyledi. Kimberly hafifçe homurdandı. Alt dudağını ısırdı ve neler döndüğünü merak etti. Mac'in bugünlerde ne üzerinde çalıştığını bilmiyordu. Kimberly'nin yürüttüğü soruşturmalar hakkında konuşurlardı ama Mac'in işinden bahsetmezlerdi. Peki senin gecen nasıldı diye sordu babası. Gözetleme baskını dedi Kimberly. Adam mucizevi bir şekilde itiraf etmedi tabii. Ama muhbirimizi fena dövdü ki bu da doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Quincy meraklanarak tek kaşını havaya kaldırdı. Nasıl bir dava bu? Seri cinayet. Bazı fahişeler ortadan kayboluyor. İçlerinden 6 tanesinin ehliyetleri bir özel ajanın arabasının ön camına bırakılmış. Bu adamın olaylarla ilgisi olabilir diye düşünüyoruz. Kimberly tekrar alt dudağını ısırdı. Sorun şu ki herhangi bir ceset bulamadık. Yaşam tarzları düşünecek olursa bu kızların sadece başka bir yerlere taşınmış olabilecekleri iddia edilebilir. O yüzden dava biraz karmaşık bir hal alıyor. Ama yine de kasetin delil olarak kabul edilebilmesini sağlarsak işimize yarayabilir. Kaset diye sordu Rain'e. Kayıp kızlardan birinin annesinin öldürüldüğü ana ait olan bir kayıt ya da en azından kadının gerçekten de öldürüldüğü hissini veriyor. Şunu dinleyin. Katil her kurbana bir sonraki kurbanını seçtiriyor. Bu kadının durumundaysa Veronica Jones, sözünü ettiğim kayıttaki kadın, kızının ismini vermiş. Ginny Jones. Ginny Jones da şu anki muhbirimiz. Rainey çelişkiyi dile getirdi. Evet ama adam Ginny Jones'u öldürmemiş. Ginny'nin söylediğine göre Ginny, adamı ikna etmiş. Adamın örümcek saplantısı var. Ginny'nin de öyle. Ortak ilgi alanları söz konusu olunca, adam Ginny'nin yaşamasına izin vermiş. Tabii hayatının sonuna kadar fahişelik yapmaya ve kazandığının yarısını adama vermeye yaşamak denirse. Adam kontrolü elinde tutuyor dedi Quincy. Aynen böyle. Bu herif kontrolle kafayı bozmuş. Kaseti dinleyebilir miyim diye sordu Quincy. Şu anda ofiste. Yarın getirebilirim. Kadından bir sonraki kurbanı seçmesini nasıl istemiş? Ona işkence ederek. Kadına sevdiği birinin adını verirse bu işkenceyi sona erdireceğini söylemiş. Quincy şüpheli gözlerle bakıyordu. Peki kurban istenileni hemen yapmış mı? Aslında ilk önce sahte bir isim vermeyi denemiş. Ama adam üzerine gidince neden o ismi verdiğini, o insanın ne gibi bir önemi olduğunu sorunca kurban pes etmiş. Kadının ne kadar büyük bir gerilim içinde olduğu ve acıdan serseme döndüğü kaseti dinleyince anlaşılıyor. O şartlar altında bırakın yalan söylemeyi düşünebilmek bile çok zor olmalı. O da kendi kızını feda etmiş. Öyleyse buradan bütün kurbanların adama göre birbirleriyle bir bağlantıları olduğu anlamı çıkıyor. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Daha doğrusu GBI'dan bir özel ajan çalışıyor. Sel, fahişelerden üçünün ev arkadaşı olduğunu zaten biliyor. Sırayla ortadan kaybolmuşlar. Ancak bulmacanın önemli parçaları elimizde yok. Bundan eminiz. Elimizdeki kayıp kızlar listesindeki kızların bazıları gerçekten de Texas'a gitmiş olabilir. Ve bazıları ise ortadan kaybolmuştur ve kendilerinden haber alınacaktır belki de. Bu kızların hepsi tek bir coğrafik bölgeden mi kaybolmuşlar diye sordu Rainey. Georgia'daki fahişelik bölgeleri nasıl? Çok geniş ve çok çeşitli. Fulton Industrial Bulvarı gibi genel evlerin bulunduğu yerler ve oralarda yaya dolaşan fahişeler var. Çoğu Afrikalı Amerikalı ve çoğu uyuşturucu kullanıyor. Sonra Sandy Springs gibi yerlerde bulunan masaj salonları var. Bunların çoğu da Asyalı ve çoğu seks kölesi. Bir de gece kulüpleri var ki oralarda her şeyden biraz bulabilirsin. Beyaz, İspanyol, siyahi, Asyalı, uyuşturucu kullanan, uyuşturucu kullanmayan ve son olarak da Marriott'taki hava üssünün çevresinde süregelen olağan aktiviteler var. Masalara servis yaparken birkaç hizmet daha sunmayı teklif eden yerel kızlar. Georgia büyük bir eyalettir. Birçok coğrafik ve sosyoekonomik çeşitlilik mevcuttur. Eğer şüphelimiz yeraltı dünyasında seksek oynayarak çiziyorsa yolunu, o zaman bütün noktaları birleştirmek için birçok insanla konuşmam gerekecek. Ki onun bunca zamandır radara yakalanmamış olmasını böyle bir şeye bağlıyorum. Bilinmeyen şahıs hakkında ele geçirdiğin başka bilgiler var mı diye sorduk Quincy. Evet, onu bu gece ilk kez gördük ve 30 küsür yaşlarında olduğunu düşünüyoruz. Deneyimli, istediği yere gidip gelebiliyor, acele etmiyor, hedefini bir süre takibe alıyor. Kasete göre konuşacak olursak, ben Veronica Jones'un onun ilk kurbanı olmadığını düşünüyorum. Yöntemlerini iyice geliştirmek için yeterli zamanı olmuş olmalı. Fiziksel görünümü ise, beyaz bir erkek, 1.75-1.80 boylarında, belki 75 ya da 80 kilo. İri değil ama sağlam yapılı. Ayrıca doğa sporlarını sever bir havası var. Yürüyüş botları, kot pantolon ve bir cip. Avcı olabilir mi? Bu aşamada güçlü bir ihtimal. Yalnızlığı seviyor. İlginç gelecek ama öyle olduğunu düşünmüyoruz. Sözünü ettiğim GBI ajanı arabasının camına bırakılmış iki zarf buldu. Her ikisinde de kayıp fahişelerin sürücü belgeleri vardı. Zarflarla birlikte herhangi bir not bırakılmadığını veya herhangi bir iletişim bilgisi verilmediğini göz önünde bulundurunca, Sel bu zarfların katile yakın olan bir kişi tarafından bırakıldığını düşündü. Katilin kendisi tarafından değil. Quincy tek kaşını havaya kaldırarak biraz düşündü. Akla yakın dedi. Birçok katil eğer herhangi bir iletişim kurmak istiyorsa, duruma mutlaka bir laf dalaşı veya bir rekabet katar. Kesinlikle. Ancak ne yazık ki zarflardan herhangi bir fiziksel kanıt elde edemedik. Bu yüzden katili hala tek başımıza bizim takip etmemiz ve kimliğini bizim belirlememiz gerekiyor. Fakat kimliğini belirleyebilirsek, bize yardımcı olabilecek herhangi bir akraba veya dostuna ulaşabiliriz. Sosyoekonomik durumu nasıl diye konuyu değiştirdi Quincy. Bunu pek anlayamadım. Çapulcu gibi konuşuyor ama istediği zamanlarda oldukça net ve ciddi bir izlenim de bırakabiliyor. Ayrıca cipi oldukça güzel. Limited Edition, Toyota 4 Runner, kıyafetleri de öyle. Üzerindeki kotla ve gömlekle oldukça sıradan görünüyor ama hem kotu hem de gömleği kaliteli. Belki bir zamanlar cahil bir işçiydi ve sonradan zengin bir züppe oldu. Zenginlik basamaklarını tırmanmak istiyor. Maddiyatı, sahip olmayı seviyor diye araya girdi Rayne. Sanırım öyle dedi Kimberly. Olay dönüp dolaşıp paraya gelecek dedi Rayne, Quincy'ye bakarak. Onun gibi deneyim kazanmış bir katil. Sayıları onu geçen kurbanlar. Şu anda buna harcadığı zaman ve enerji. Öldürme gereçlerini hazır etmek, kurbanlara yem atmak, geride bıraktığı izleri kaybettirmek, cesetleri saklamak. Bu tam zamanlı bir iş. Özellikle de kurbanlarını öldürmeden önce bir süre takip etmesi de gerekiyorsa. Buna mecbur dedi Quincy. Eğer kurban B'yi kurban A'ya seçtiriyorsa, öyleyse harekete geçmeden önce kurban B ile ilgili bir sürü keşif gezisi yapmalı. Öyleyse meşgul bir kişi dedi Rayne. Bunun için çok çalışıyor. Bu da demek oluyor ki herhangi bir işi yok. Ve yaşama tarzının giderlerini karşılamak için başka yollarla para kazanıyor. Fahişelere pezevenklik yapmak gibi diye mırıldandı Kimberly. Evet ya da sahtekarlık, hırsızlık veya uyuşturucu dedi Quincy. Geçenlerde şöyle bir dava yaşandı. Bir adam sahte çek düzenlemek suçundan hazine departmanı tarafından tutuklandı. Adamın bilgisayarındaki bellek birimine girdiklerinde bir sürü dosya buldular. Dosyaların içinde iplerle bağlanmış, ağızlarına kumaşlar tıkılmış ve cinsel saldırıya uğrayan kadın fotoğrafları vardı. Meğer adam saldırgan bir cinsi sapıkmış ve yıllarca doğudaki kıyı kesiminde kadınları kaçırmış, tecavüz etmiş ve onları öldürmüş. Sahte çek düzenlemek yalnızca masraflarını karşılamak için başvurduğu bir yöntemmiş. Hiç uluslararası nekro araştırma adında bir topluluk duydun mu diye sordu Quincy. Kimberly kafasını salladı. Onlardan genelde domuzcular diye söz ediliyor. Kar amacı gütmeyen bir topluluk. Çoğunlukla emekli bilim adamlarından veya polislerden oluşuyor. Ben de onlara katılmayı düşünüyorum. Aa, daha neler dedi Rayne alaycı bir tavırla. Fakat Kimberly babasını büyük bir ilgiyle dinliyordu. Bu insanlar ne yapıyorlar? Cesetleri buluyorlar. Adli gömülerin yerini tespit etmekte kullanılacak teknik yöntemler geliştirmek amacıyla domuzları gömmekle meşhurlar. Topluluk aynı zamanda kaybolmasının üzerinden 20 yıl geçtikten sonra Michael Wallace'ın cesedini Colorado'da bulan topluluk. Michael Wallace diye tekrarladı Kimberly. Hafızasını şöyle bir yokladı ama bir sonuca varamadı. Üzgünüm o davayı bilmiyorum. Çünkü çok gençsin. 1974 yılıydı. Wallace 25 yaşındaydı. Colorado, Guinness'ında yaşıyordu. Deneyimli bir uzun yol yürüyüşçüsüydü. Bir hafta sonu için Alman kurduyla birlikte Sockfield Park'a gitti. Aracına geri döndüğünde arabaları bozulmuş olan iki adam gördü. Onlara yardım etmeyi teklif etti ve bir daha bulunamadı. Adamlardan birine Chuck Matthews'a göre Wallace kendisini kasabanın girişinde bırakmıştı ve yola arkadaşı Roy Melanson'la devam etmişti. Ondan çok kısa bir süre sonra Roy Melanson için bir tutuklama emri çıkarıldı. Wallace'ın ehliyeti, kamp malzemeleri, hatta köpeğinin çantası bile Roy Melanson'ın mülkünde bulundu. Melanson daha önce 3 ayrı tecavüz vakası ve Teksas'taki bir cinayet vakası için sorguya alınmıştı. Polis, Melanson'a yöneltilen suçlamalar üzerinde baskıyı daha da arttırmaya başladı. Bir yandan da Wallace'ın cesedini bulmak için Schofield Park'ında geniş çaplı arama çalışmaları düzenlendi. Peki, ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Hiçbir şey. Cinayete işaret edecek herhangi bir delil bulunamadı. Bu yüzden bir dava oluşturamadılar. Melanson, Wallace'ın bütün o eşyaları kendisine hediye olarak verdiğini iddia etti. Bunun aksini kim ispatlayabilirdi ki? Melanson sonunda çalındı çek bozdurmak ve sahtekarlıktan suçlu bulunarak 13 yıl yattı. Sonra yürüyüp gitti. Michael Wallace'ın annesi ise intihar etti ve arkasında bir not bıraktı. Notta kızının cesedi bulunacak olursa kendisinin yanına gömmelerini rica ediyordu. Tanrım olamaz. 1979 yılında başka bir yürüyüşçü Schofield Parkı'nda yürüyüş parkurunun hemen ortasında bir tutam saç buldu. İki kurdeleyle bağlanmıştı. Tıpkı Michael Wallace'ın bağlamış olduğu gibi. Polis saçı delil deposuna koydu ve konu yine kapandı. Ta ki 1990 yılına kadar. Kathy Young adında yeni bir dedektif, nekro araştırmayla dava hakkında iletişime geçti. Nekro araştırma, bir botanikçi, bir adli antropolog, bir arkeolog ve birkaç uzmanla birlikte konuyu araştırmaya geldi. Botanikçi kurdelelerde bulunan bitki maddesini inceledi ve bilimum yaprak ve ağaç kabuğu oranlarını dikkate alarak bütün parkta aynı yaprak ve ağaç türü oranlarının bulunduğu, yalnızca birkaç bölge olduğu sonucuna vardı. Bilim adamları bu bölgeleri gözaltına aldılar ve günler süren zahmetten, sistemli kazılardan sonra Wallace'ın kafatasını buldular. 1993 Eylül ayında Roy Mullins'ın Wallace'ı öldürmekten nihayet suçlu bulundu ve 1994 Nisan ayında Michael Wallace'ın cesedi nihayet annesinin mezarının yanına gömüldü. "Aman Tanrım!" diye mırıldandı Kimberly, bakışlarını yere çevirerek. Hikaye yüreğini sızlatmıştı. Bunun olmasından nefret ederdi. "Asıl konu şu," diye devam etti babası. "Cesetler davalar için çok önemlidir. Eğer teorin doğruysa, bir yerlerde gizlenmiş en az 6 tane ceset olmalı. Eğer geleneksel polis yöntemleri bu işi çözemiyorsa, belki doğru uzman çözebilir." Kimberly bir süre düşündü. "Aslında elimize yeni bir şey geçti. Ajanlarımızdan biri, kimliği bilinmeyen şüphelinin aracından çamurlu bir yürüyüş botu ele geçirdi. Amerikan Jeolojik Araştırma Kurumu'ndan bir dostumla irtibata geçip yardım istemeyi düşünüyorum. Bottaki topraktan bazı örnekler alınıp incelenecek. Bu tip işler işte. Kireç bulabilecekler mi diye test ettirmeyi unutma," dedi Quincy aceleyle. "Biliyorum. Bir de botanikçi bul. Vadi topraklarının içinde bitki barındırmak gibi bir eğilimleri vardır. Ya da belki bir böcek bilimci ve bir örümcek bilimci de bul. Örümceklerden bahsetmiştin ya." "Biliyorum baba," dedi Kimberly sabırsızlanarak. Quincy gülümsedi. "Yine mi konferans vermeye başladım?" Kimberly kendini toparladı. "Yo, hayır, yardım etmek istiyorsun ve Tanrı biliyor ya, bu davada gerçekten yardıma ihtiyacımız var. Sadece saat biraz geç oldu." "Elbette, doğru ya, bebek var, uyuman gerek." "Evet, uyumalıyım," dedi Kimberly. Ama kimse masadan kalkma girişiminde bulunmadı. Kimberly bardağından bir yudum su aldı. Örümcekleri, toprağı ve bir davadaki karmaşık düğüm noktalarının insanı ne kadar çok çeşitli yerlere yönlendirebileceğini düşündü. Amerikan Jeolojik Araştırma Takımı'yla en son çalıştığı zamanki gibi çıngıraklı yılanlara yuva olan kayalıkların üzerinden atladığı, kirli mağaraların içini keşfe çıktığı, fokurdayan bir bataklığın içinde koşarak geçtiği zamanları hatırladı. O zamanlar daha genç, daha çevikti ve yalnızca kendi sağlığından sorumluydu. "Ne kadar kalacaksınız?" diye sordu nihayet. Babasıyla Rayne birbirlerine baktılar. "Kesin bir süre belirlemedik," dedi Rayne. "Georgia'da şimdiye kadar hiç uzun süre geçirmemiştik. Etrafı gezmenin keyifli olacağını düşündük." Kimberly onlara kuşkuyla baktı. "Peki ya sizin üzerinde çalıştığınız davalar?" "Kendi kendinin işvereni olmanın güzelliklerinden biri de işini gittiğin her yere taşıyabiliyor olman," dedi babası. "İşini yanında taşıyor, çünkü onu hala evinde bırakamıyor," diye söylendi Rayne. Kimberly başını salladı. Suyunu içip bitirdi. Rayne de suyunu içti. "Sizi odanıza götüreyim," dedi bardakları alıp kaldırarak. Sonra onları koridora yöneltti. Rayne misafir odasına babasından önce gitti. Bu onun üstü kapalı bir şekilde babasıyla Kimberly'yi bir süre baş başa bırakma yöntemiydi. Kimberly babasına ne söyleyeceğini hiçbir zaman bilemezdi. Babası sessiz kalmak konusunda tam bir uzmandı. Kimberly ise çoğu zaman dışarı fırlamak isteyen sözcüklerin boğazına gelip onu boğmak üzere olduklarını hissederdi. Babasına mutlu olup olmadığını sormak istiyordu. Ona hayatını işine adamış olmasının, yolda kaybettiği bütün o şeylere değip değmediğini sormak istiyordu. Ona annesini sormak istiyordu. Gençken, ilk çocuklarının doğmasını beklerken, işlerin nasıl yürüdüğünü merak ediyordu. Babasına her şeyi sormak istiyordu. Bu yüzden hiçbir şey sormadı. Babası ona doğru eğildi ve yanağından öptü. Bir an için ikisi de öylece durdular. Gözleri kapalı, alınları birbirine değiyordu. Geldiğin için teşekkür ederim diye fısıldadı Kimberly. Her zaman dedi babası. 21. ayrımın sonu. Sayfa 244. Devamı 22. ayrımda.